Ayrım 11, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 143, bölüm 2. Merce Heller, doğu ve batı yakasında, kuzey ve güney kesiminde olmak üzere, Manhattan'ın 4 ayrı yerinde, 4 yılbaşı partisine davetli. Ama cenazeden sonra Renzo ile yediği öğle yemeğinden sonra, Mert ile Nina'nın evinde geçirdiği 2 saatten sonra, canı kimseyi görmek istemiyor. Saki denize sürüklenen teknedeki ölü aktör hakkında, Renzo'nun anlattıklarını aklından çıkaramadan, Downing Caddesi'ndeki evine gidiyor. Ömrü boyunca kaç ceset gördüğünü soruyor kendi kendine. Üstü açık tabutlarda yatan mumyalanmış, kanı boşaltılmış ve artık insana benzemekten çıkmış mumyalar müzesi figürleri gibi görünen cenazeleri değil, kaç tane gerçek ölü, cenaze levazımatçısının bıçağı altına yatmamış, gerçek insan görümde kaç ceset gördü acaba? Babası 30 yıl önce Bobby, 12 yıl önce annesi, 5 yıl önce 3 ölü, 60 yılı aşkın bir süreçinde sadece 3 ölü. Morris mutfağa gidip viski alıyor. Mert ile Nina'nın evinde 2 viski içti ama ne başı dönüyor ne halsizlik hissediyor. Aklı başında, öğlen lokantada yediği ve hala midesinde taş gibi oturan onca yemekten sonra da akşam yemeği yiyecek halde değil. Yılı İngiltere'deyken okuması gereken kitap dosyalarını okuyarak bitireceğini söylüyor kendi kendine ama bunun bir kandırmaca, salondaki rahat koltuğa gömülmek için bahane olduğunun farkında. Koltuğa bir oturdu mu yayımlanmamaya zaten kararlı olduğu Samantha Jewett'in romanını eline almayacağını biliyor. Saat 7:30 yeni bir yılın artık usanç veren gürültü patırdı ve havai fişek törenlerinin bu özel gece yarısında hep gümbür diyerek mahallede yankılanan sarhoş naraların başlamasına daha 4,5 saat var. Ama şu anda onlardan uzakta viskisi ve düşünceleriyle baş başa ve düşüncelerini iyice dalabilirse saat gelip çattığında gürültü patırtı bile duymayacak. Bundan 5 yıl önce Mayıs ayında kendi anahtarlarıyla eve giren annesinin hizmetçisi telefon etti. Bir salı sabahı saat 10 sularıydı. Morris ofisinde Jill Herbert ile Renzo'nun son romanını konuşuyor. Kapağa illüstrasyon mu yoksa grafik bir desen mi koymalı diye karar vermeye çalışıyordu. Ne diye böyle bir ayrıntıyı anımsıyor şimdi? Hiçbir nedeni yok. Aklına herhangi bir neden gelmiyor ama neden ile belleğin hemen her zaman çeşidini biliyor. Sonra bir taksiye atlayıp Batı 84. Cadde'ye gitmek üzere Broadway'den geçtiğini, daha cumartesi günü telefonda kendisiyle çakalaşan annesinin şimdi ölmüş olduğu gerçeğini düşünmeye çalıştığını anımsıyor. Ceset. Şimdi düşündü sadece o 5 yıl önce yatakta yatan annesinin cesedi ve kadının yüzüne, gri mavi tenine, yarı açık yarı kapalı gözlerine, bir zamanlar canlı bir insan olan o bedenin ürkütücü hareketine bakarken duyduğu dehşeti anımsıyor. Temizlikçi kadın gelip onu buluncaya kadar annesi yaklaşık 48 saat orada öylece yatmış. Geceliği hala sırtında olan kadıncağız hiç kuşkusuz ani bir kalp krizi sonucunda öldüğü sırada New York Times'ın pazar sayısını okuyormuş. Yatağın kenarında çıplak bir bacak sarkıyordu. Morris kriz başladığı zaman annesinin belki ilaç almak, yardım istemek için yataktan kalkmaya çalışıp çalışmadığını merak etti. Öyle bile olsa kadın 5-10 santim yana gelmiş de olsa Morris onun yine de birkaç saniye içinde ölmüş olduğunu kavradı. Kısa bir süre birkaç saniye annesine baktı. Sonra dönüp salona yürüdü. Bunu kaldıramıyordu. Annesini o donmuş kırılganlıkla görmek dayanamayacağı kadar sarsıcıydı. Polis geldiği zaman annesine tekrar bakıp bakmadığını, cesedi resmen teşhis etmesinin gerekmediğini anımsamıyor ama sağlık görevlileri gelip cesedi siyah bir plastik torbaya koyarlarken bakamadığını kesinlikle biliyor. Salonda kaldı, halıya bakarak pencereden görünen bulutları inceleyerek, kendi soluk alıverişini dinleyerek öylece durdu. Annesini o torbada görmeyi yüreği kaldırmadı ve ona tekrar bakamadı. Sonunda sağlık görevlileri annesini tekerlekli sedyeyle evden taşırlarken algılabildiği en kesin, en tartışmasız bilgi o sabah ortaya çıkan ve o günden bu yana hep aklını kurcalamaya devam eden somut görüş. Ne kendisi ne de başkaları için rahimle bağlantıcı bir anı olamayacağıydı. Ama akıllı bir varlık olarak kendi yaşamının kapıdan dışarı çıkardıkları o ölü bedenin bir parçası olarak başladığını, kendi yaşamının annesinin içinde başlamış olduğunun inançları sonucunda kabulleniyordu ya da hayal gücü aracılığıyla bunu kavramaya çalışıyordu. tıpkı Renzo'nun annesi gibi, tıpkı babaları ister savaşa gitmiş, ister gitmemiş olsun, anneleri savaş başladığında ister 15, ister 17, ister 22 yaşında olsun, bütün arkadaşların ana babaları gibi onun annesi de bir savaş dönemi çocuğuydu. Morris şimdi düşünüyordu da, nasıl tuhaf bir biçimde iyimserdi o kuşak. Dirençli, güvenilir, çalışkan, belki biraz da aptal bir kuşaktı ama hepsi de Amerika'nın büyüklüğü masalını kabullenmişti. Kendi çocuklarından Vietnam Savaşı döneminin oğlanlarıyla kızlarına ülkelerin iğrenç, yok edici bir canavara dönüştüğünü gören, savaş sonrası dönemin öfkeli çocuklarından çok daha az kuşku duyuyorlar, çok daha az korkuluyorlardı dünyayı. Güçlü. Morris annesinin hep anımsayışına aklına bu sözcük geliyor. Güçlü metin, açık sözlü, iradeli ve sevecen, geçinilmesi zor bir. Babasının 88'de ölümden sonra annesi iki kez daha evlendi. Yeni kocalarından biri 92'de, ikincisi 2003'te kanserden öldü. O zaman bile ömrünün son yılında 79-80 yaşındayken bile bir erkek daha yakalamayı umuyordu. Bir keresinde Morris'e ben evli doğmuşum dedi. Bir bet zevcesine The Wife of Bill Tailey, Grophy Connors'ın Canterbury Masalları adlı ünlü yapıtındaki öykülerinden biridir. Söz konusu kadın 5 kez evlenmiştir ve çok sayıda evlilik yapışını savunur. Dönüştüğünü söyledi. Bu rol annesi ne kadar uysa da Beth sevcesinin oğlu rolünü oynamak Morris için pek de hoş değildi. Hiç kuşkusuz kız kardeşleri de bu sorumluluğu paylaşmışlardı ama Kathy Milburn New Jersey'de Annie de Scardust'la da yaşıyorlardı. Yani uzakta savaş alanı sırlarını oldukları için el altında değillerdi. Morris ise hem kardeşlerin en büyüğü olduğu hem de annesi erkeklere kadınlardan daha çok güvendiği için ne zaman bir derdi olsa ona açılırdı. Bu dertler hiçbir zaman sorun olarak tanımlanmazdı. Olumsuz sözcükleri annesinin lügatında yer yoktu. Ama seninle ufak bir şey görüşmek istiyorum dediği zamanki gibi hep ufacık bir şeylerdi bu dertler. Morris annesinin bu tavrına bilinçli körlük diyordu. Gümüş asterler. İngilizce'de her bulutun gümüşten astarı vardır deyimiyle ifade edilen aşırı iyimserlik. Manevi zaferler peşinde koşmakta, üç kocayı gömmek, torununun ortadan yok oluşu, üvey torunun kazada ölmesi gibi en acı gerçekleri şafaktan önceki karanlık diye tanımlamakta inancı bir ısrar vardı ama onun geldiği dünya buydu. Hollywood filmlerinin cesaret, yüreklilik, hiçbir zaman ölümden söz etmemek, nitelikleri bir araya getirerek örülmüş ahlaki bir evrende yaşıyordu annesi. Bir bakıma hayran olunacak bir özellikti bu ama aynı zamanda insanı çıldırtıyordu. Yıllar ilerledikçe Morris annesinin bu tavrının büyük ölçüde sahte olduğunu, sözüm ona o yılmaz karakterin altında korkunun, paniğin, ezici bir hüznün gizlendiğini anladı. Bunun için kim suçlayabilirdi onu? Üç kocasının hastalıklarını gördükten sonra nasıl olur da dünya çapında bir hastalık hastası olmaz? Evhama kapılmazdı. Deneyimlerini size bütün bedenlerin ait oldukları kişiye ihanet etmek durumunda olduğunu ve ihanet edeceğini öğretmişse, midedeki ufak bir sızının mide kanseri başlangıcı, baş ağrısının beyin tümörü belirtisi, bir sözcüğü ya da ismi unutmanın bunama işareti olduğunu neden aklınıza getirmeyesiniz? Kadının son yılları doktor doktor gezmekle, şu durum ya da bu belirtiyle ilgili düzinelerce uzmanı dolaşmakla geçti. Kalbiyle bağlantılı bir takım sorunları olduğu iki kez anjiyo olmuştu. Doğruydu ama kimse onun gerçekten tehlikede olduğunu düşünmüyordu. Morris annesinin hayali hastalıklarından yakınmaya devam ederek 90'a kadar yaşayacağını, kendisinden sonra bütün kardeşlerinden sonraya kalacağını sanırken daha 24 saat önce onunla telefonda şakalaşan kadın beklenmedik bir anda oluvermişti işte. Morris bu gerçeği kabul ettikten sonra annesinin ölümüyle ilgili en korkunç şey duyduğu rahatlama ya da bazı bakımlardan rahatlama hissi oldu. Bu duyguyu itiraf edecek kadar katı yürekli olduğu için de kendinden nefret ediyor. Şimdi annesinin çok uzun bir yaşlık döneminde çekeceği sıkıntılara tanık olmayışının bir şansı olduğunu biliyor. Annesi en doğru zamanda dünyadan ayrıldı. Ne uzun süreli acılar çekti, ne elden ayaktan düştü, ne bunadı, ne kalçasını kırdı, ne bez bağlandı, ne de boş bakışlarını boşluğa dikip kaldı. Bir ışık yanar, bir ışık söner. Tıpkı öyle. Morris annesini özlüyor ama onsuz da yaşamaya alışıyor. Babasını daha çok özlüyor. Bunu da itiraf edecek kadar katı yürekli. Ama babası öleli 30 yıl oldu ve Morris yaşamının yarısını o hayaletin yanında yürüyerek geçirdi. Babası 63 yaşındaydı, yani Morris'in şimdiki yaşından bir yaş büyüktü. Formundaydı, hala haftada 4 kez tenis oynuyordu. Hala 32 yaşındaki oğlunu terkler üstüne yetecek kadar güçlüydü. Belki hala onu bilek güreşine yenecek kadar kuvvetliydi. Sigara içmezdi. Alkol deseniz neredeyse ağzına sürmezdi. Hiç hastalanmazdı. Nezle ya da grip bile olmazdı. Ne gıgısı sarkmıştı, ne kamburu çıkmıştı, ne hazımsızlık çekerdi. Yaşından 10 yaş genç gösteren geniş omuzlu 1,83 boyunda bir adamdı. Sonra ufak bir sorun çıktı. Tenisçi hastalığı da denilen bir bursan iltihaplanması oldu dirseğinde. Gerçi çok ağrısı vardı ama ölümcü bir şey değildi. Ve babası yıllardır ilk kez bir doktora, hafif bir ağrı kesici yerine kortizon veren bir şarlatana gitti. Hap içmeye alışık olmayan adam o kortizon ilacı aspirin gibi cebinde taşır oldu. Dirseği ne zaman sızlasa bir hap yuttu ve böylece kalbini zorlayarak, hiç bilmeden kardiyovasküler sistemine gereksiz yük yükledi. Sonra bir gece 26 Kasım 1978 gecesi karısıyla sevişirken, onca yıl evlilikten sonra annesi babasının hala cinsel faaliyette olduğunu bilmek bir bakıma insanı teselli ediyor. Alvin Heller yakınlarının Connie dedikleri karısı Constance'ın kollarında orgazma yaklaşırken kalbi iflas etti. Göğsünün içinde parçalandı, göğsünün içinde patladı. Ve oracıkta işi bitti. Morris arkadaşları babaların arasındaki ilişkilerde sık sık tanık olduğu çelişkileri, tokat atan babalar, bağıran babalar, sudan korkan 6 yaşındaki oğlunu havuza iten atak babalar, kendilerinin hoşuna gitmeyen müziği, giysileri, beğendikleri ya da kendilerine dik baktıkları için yeni yetme oğullarını küçümseyerek alay eden kibirli babalar, 20 yaşındaki oğullarını askere gitmek istemedikleri için yumruklayan savaş gazisi babalar, kendi yetişkin oğullarından korkan güçsüz babalar, oğullarının çocuklarının adlarını anımsayamayan içine kapalı babalarla yaşayan çeşkilerin hiçbirini kendi babasıyla yaşamadı. En başında en sonuna kadar babasıyla arasında böyle çatışmalar ya da üzücü olaylar olmadı. Anlaşmazlıkları bir takım kesin görüş ayrılıklarından, kuralların biraz çiğnenmesi yüzünden mekanik olarak verilen ufak cezalardan, Morris kız kardeşlerine iyi davranmadı ya da annesinin doğum gününü unuttuğu zaman söylenen bir iki sert sözcükten öteye geçmezdi. Hiçbir zaman önemli bir tatsızlık olmadı. Ne tokat, ne bağırık çağırma, ne öfkeli hakaretler. Arkadaşların çoğunun aksine babasından hiç utanmadı, hiç ona karşıtlık duymadı. Ama aynı zamanda birbirlerine fazlasıyla yakın olduklarını düşünmek de yanlış olur. Morris'in babası, oğlunun kendisinin en iyi arkadaşı olacağını sanan sıcakkanlı, arkadaş tipli babalardan değildi. O kendisini karısı ve çocuklarından sorumlu gören, sessiz, sakin, para kazanma yeteneği olan bir adamdı. Oğlu ondaki bu yeteneği değer vermeyi, babası yaşlanıncaya kadar Heller Books yayınevinin en büyük mali destekçisi ve kurucu ortağı oluncaya kadar bilemedi. Bazı babalarla oğulları kadar yakın olmasalar da hararetle konuştukları tek ortak konuları sadece spor olsa da Morris babasının kendisine saygı duyduğunu bilirdi. Ve en başına en sonuna kadar o sarsılmaz saygıyı görmek babasının onu ne kadar çok sevdiği söylemesinden çok daha önemli oldu. Morris çok küçükken 5-6 yaşlarındayken babasının arkadaşlarından çoğunun babaları gibi savaşa gitmemiş, onlar dünyanın uzak köşelerinde Japonları ve Nazileri öldürerek birer kahraman olurken, kendi babası New York'ta emlakçılığın önemsiz ayrıntılarına gömülüp binalar alarak, binaları yöneterek, sonu gelmez bir biçimde binaları onarak yaşamış olması yüzünden büyük hayal kırıklığı duyuyordu. Dahası o kadar güçlü, kuvvetli ve formda görünen babasının askere gitmek için yaptığı başvurunun reddedilmiş olmasına da şaşırıyordu. Ama babasının gözünün ne kadar ciddi biçimde hasar gördüğünü anlayamayacak, babası daha 17 yaşındayken sol gözünün resmen kör olduğu kendisine anlatılamayacak kadar ufak bir çocuktu ve babası bu sakatlığına rağmen yaşam sanatını öğrenmeyi ve sakatlığını örtmeyi başardığı için Morris o olağanüstü enerjik adamın sakatlığını kavrayamıyordu. Daha sonra 8-9 yaşlarındayken annesi babası nasıl sakatlandığını sonunda anlattı. Babası bu konuda hiç konuşmazdı. Morris babasının yarasının bir savaş yarasından farksız olduğunu, tıpkı bir askerin Avrupa'daki savaş alanlarında bir kolunu kaybedebileceği gibi, babasının da 1932'de Bronx'taki bir beyzbol sahasında yaşamının bir parçasını kaybettiğini o zaman anladı. Babası lisenin beyzbol takımında top atıcısıydı. Solle attığı sert toplar çoktan belli başlı takımların dikkatini çekmeye başlamıştı. Haziran başlarındaki o gün Monroe Lisesi adını top atma noktasında yerini alırken kırılmamış bir rekoru ve alt edilememiz bir kolu vardı. maçın ilk vuruşunu dış alan oyuncuları onun arkasında yeni yeni yerlerini alırken Alvin Heller, Clinton takımının ikinci ile üçüncü minderi arasındaki oyuncusu Tommy DeLucca'ya alçaktan bir top attı. Top öylesine sert, öylesine büyük bir güçle vurularak geri geldi ki Alvin eldivenini kaldırıp yüzünü korumaya fırsat bulamadı. Bu 1957'de Herb Scorer'ın kariyerini bitiren kazanın, insanın yaşamını tamamen değiştiren o kemik kıracak kadar güçlü atışın aynısıydı. Top babasının gözüne gelmemiş olsaydı, onun savaşta evlenmeden önce çocukları olmadan önce ölmeyeceğini kim bilebilir? Yahuda gibi dini bir göbek adı olan Herb Scorer'ın da 6-7 hafta önce öldüğü, Morris'in aklına geliyor ve Scorer'ın başına gelen kazayı gazetede okuyan babasının ne kadar sarsıldığını, ömrünün sonuna kadar da zaman zaman o sakatlığın beyzbol tarihindeki en üzücü olaylardan biri olduğundan söz etişini anımsıyor. Ama babası kendisiyle ilgili tek kelime söylemez, kişisel bağlantı kurabilecek en ufak bir imada bulunmazdı. Varsa yoksa Scorer, zavallı Herb Scorer. Babasının yardımı olmasa yayın evi hiç kurulamazdı. Morris, yazar olmak için verilen büyük emeği, saatlerce tek başına kapanıp çalışmayı, hiç tükenmeyen kuşkular, hiç tükenmeyen yazma dürtüsünü düşündükçe ve önünde Amherst'ta 4 yıl yatakhane arkadaşı olan genç Renzo gibi kendisini kıyaslayabileceği bir örnek olunca yazarlık yeteneği olmadığını anladı ve yazarlıktan sonraki en iyi seçeneğe yönelerek edebiyat yapmak yerine edebiyat öğretmeyi seçti. Ama Kolombiya'da bir yıl doktora çalışma yaptıktan sonra akademik yaşamın da kendisine göre olmadığını görerek doktora programını bıraktı. Bunun yerine yayın dünyasına girdi. İki ayrı yayın evinde 4 yıl çalışıp üst kademelere yükseldi. Sonunda misyon, kutsal görev gibi sadakatle bağlanmak ve belirli bir amaca hizmet etmek anlamına uygun düşen, hangi tanımsa o tanıma uyan bir yer edindi kendisine. Ne var ki ticari yayıncılığın yönetim kademelerinde insan fazlasıyla gerginlik yaşıyor, fazlasıyla ödün vermek zorunda kalıyordu. 2 ay gibi kısa bir süre içinde Renzo'nun yakılan metinden sonraki ilk romanını basma önerisi kendisinden kıdemli editör tarafından kabul edilmeyince ve aynı şekilde Mert'in de ilk romanını basma önerisi reddedilince Morris babasına gitti ve çalıştığı şirketten ayrılıp kendi ufak yayın evini kurmak istediğini söyledi. Babasının kitap ya da yayıncılık konusunda hiç bilgisi yoktu ama parasını gözden çıkarabilecek bir kısmını kesinlikle başarısına mahkum bir girişime yatırmaya ikna edecek bir şey görmüş olmalıydı oğlunun gözlerinde. Ya da belki kesin gözüyle baktığı başarısızlığın oğluna ders olacağını, bu takıntıdan kurtulmasına çok geçmeden normal bir işin güvencesine dönmesine yardım edeceğini düşündü ama başarısız olmadılar ya da en azından zararları bu işten vazgeçmeleri neden olacak kadar büyük değildi. Ve kuruluş aşamasındaki ilk 4 kitaplık listesinden sonra babası yeniden kesenin ağzını açıp başlangıçta verdiği paranın 10 katı değerini yeni yatırım yaptı ve Heller Books bir anda toparlandı. Batı Broadway'in aşağı kesiminde Tribeca, bugünkü Tribeca olmadan önce orada kiralar çok ucuzdu. 4 çalışanı, 1 dağıtımcısı, iyi tasarlanmış katalogları ve giderek sayıları artan yazarlar kadrosuyla ufak ama umut veren gerçek bir yayın evi haline geldi. Babası işlere hiç karışmadı. Kendisine sessiz ortak diye ad taktı ve ömrünün son 4 yılında ne zaman telefonda konuşsalar kendisi bu sözlerle tanıtırdı. Artık ben baban ya da ben senin moruk demiyor. Alo Morris, ben sessiz ortağınım diyordu. Nasıl özlemesin onu? Son 35 yıl içinde bastığı her kitabın babasının görünmeyen elinin ürünü olduğunu nasıl hissetmesin? Saat 9:30. Morris yeni yılını kutlamak için villayı aramak istiyordu ama İngiltere saat 2:30'du ve villa hiç kuşkusuz saatler önce yatıp uyumuştu. Morris bir kadeh viski daha almak için mutfağa geçiyor. Eve geldiğinden beri bu 3. kadeh. Kendisi Marty ile Nina'nın evindeyken veya yukarı batı yakasından eve dönerken villanın aramış olabileceğini düşünerek akşamdan beri ilk kez telesekreteri dinliyor. 12 yeni mesaj var. Tek tek her birini dinliyorum ama Ayla'dan ses yok. Cezalandırılıyor. Vayla bu yüzden Exeter'daki 1 yıllık görevi kabul etti ve bu yüzden hiç aramıyor. Çünkü 18 ay önce yaptığı o anlamsız düşüncesizlik suçu ortağıyla beraber daha yatağa girerken pişman olduğu aptalca cinsel zaaf yüzünden onu cezalandırıyor karısı. Normal koşullarda her şey normal gittiği ne zaman görülmüş Vayla bunu öğrenmezdi ama Morris o saçmalığı yaptıktan kısa bir süre sonra Vayla 6 ayda bir yaptırdığı kontrol için jinekoloğuna gitti ve klamidya klamidya enfeksiyonu, Klamidia trachmotus adı verilen bir bakterinin sorumlu olduğu bir hastalıktır ve özellikle gelişmiş ülkelerde cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların en sık görülenidir denilen, ancak cinsel ilişki yoluyla geçen önemsiz ama can sıkıcı bir enfeksiyon olduğunu öğrendi. Doktor yakın zamanda kocasından başka biri yatıp yatmadığını sordu. Yanıt olumsuz olduğu için de suçlunun kocasından başkası olmayacağı anlaşıldı. O akşam hala bu haberi kocasına verdiği zaman Morris'in itiraf etmekten başka seçeneği kalmadı. Herhangi bir isim ya da ayrıntıdan söz etmedi ama Vaila, George Eliot'la ilgisi bildirisini sunmak için Chicago'ya gittiğinde birisiyle yattığını itiraf etti. Bir aşk macerası yaşadı falan yoktu. Sadece bir kez olmuştu, bir daha da olmayacaktı. Özür diledi. Gerçekten çok üzgün olduğunu, içkiyi fazla kaçırdığını, korkunç bir hata yaptığını söyledi. Vaila ona inanmakla birlikte sadece evlilikleri boyunca ilk kez onu aldattığı için değil, aynı zamanda hastalığa bulaştırdığı için de öfkeye kapıldı diye karısını suçlayamazdı. Zührevi bir hastalık diye haykırdı Vaila. İğrenç bir şey. Salak penisini bir başka kadının vajinasına sokup bana hastalık bulaştırdın ha? Kendinden utanmıyor musun Morris? Dedi. Morris utançtan yerin dibine geçtiğini, hayatında hiç bu kadar utanmadığını söyledi. Şimdi o akşamı düşünmek, yaptığı aptallığı böylesine unutulmaz bir yıkıma neden olan o küçük kaçama hatırlamak işkence gibi geliyor. Morris'in 6-7 yıldır çalıştığı bir edebiyat ajansının sahibi Nancy Greenwild onu akşam yemeğini çağırdı. 40'lı yaşlarının başındaki kadın kocasından boşanmıştı. Çirkin sayılmazdı ama o akşama kadar Morris onu hiç o gözle bakmamıştı. Nancy'nin Chelsea'deki dairesinde saat 6 akşam yemeği yiyeceklerdi. Morris daveti sadece Vaila şehir dışında olduğu için kabul etti. Zaten sıkıcı bir yemekti ve diğer 4 konu toparlanıp gidince Morris Vaila'daki evine yürümek için yola koyulmadığını son bir içki önerisini de kabul etti. İşte o zaman olan oldu. Ötekiler gittikten 20 dakika sonra kimsenin önemsemeyeceği kısacık bir düzüşme. Vaila klamidya kaptığını söyleyince Morris acaba daha kaç salak penisin Nancy'nin vajinasında kendilerini rahatlattığını düşündü. Hoş, kendisi için pek de rahatlatıcı olmamıştı. İkisi birden aynı anda boşaldıkları halde Morris zevkten kendini kaybetmeyecek kadar Vaila'ya ihanet etmenin ezikliği içindeydi. İtirafından sonra zührevi mikropları Vaila'nın bünyesine atacak antibiyotik tedavisinden sonra Morris bu konu kapanacağını sandı. Vaila'ya bu işin sadece tek bir kez olduğunu söyleyince karısının buna inandığını biliyordu ama bu bir anlık düşüncesizlik, yaklaşık 24 yıllık evlilikteki dayanışmanın bu bir anlık eksikliği Vaila'nın ona olan güvenini sarstı. Karısı artık ona inanmıyor. Morris'in yeni avlar peşinde olduğunu, daha genç, daha güzel kadınlar aradığını ve şu anda hiçbir şey yapmıyorsa bile aynı olayın er geç yineleneceğine inanıyor. Morris onu inandırmak için elinden geleni yapsa da sözlerin en ufak bir etkisi olmuyor. Maceraları atlamayacak kadar yaşlı olduğunu söylüyor. Ömrünün sonuna kadar Vaila'nın yanında yaşamak, onun kollarında ölmek istediğini söylüyor. Buna cevaben karısı, 62 yaşındaki bir erkek hala gençtir. 60 yaşındaki kadın ise ihtiyardır diye kestirip atıyor. Morris, birlikte yaşadıkları onca şeyden, bütün o kabuslardan ve acılardan, yedikleri darbelerden, atlattıkları sıkıntılardan sonra bu kadar ufak bir şeyin ne önemi olabileceğini soruyor. Vaila da belki bütün bu çekilenler sana dayanamayacağın kadar ağır gelmiştir Morris. Belki bir başkası da taze bir başlangıç yapmak istiyorsundur diye cevap veriyor. İngiltere gezisi de kâr etmedi. 3,5 aylık ayrılıktan sonra Morris ancak Noel tatilinde İngiltere'ye gidebildiği zaman karısının bu zorunlu ayrılığı uzun vadede onsuz yaşayıp yaşamayacağı anlamak için bir sınama olarak gördüğünü fark etti. Şimdiye kadar bu deney başarılı görünüyor. Karısının ona olan öfkesi bir tür bilinçli kopuşa dönüşmüş. İngiltere ziyaretinin büyük bölümünde Morris'in elini ayağını dolaştıran, ne söyleyeceğini ne yapacağını şaşırtan mesafeli bir tavır ortaya çıkmış. İlk gece karısı onunla sevişmeye pek yanaşmadı ama sonra Morris'ten uzaklaşacağında Vaila ona uzandı ve onu tıpkı eskisi gibi öpmeye, aralarında herhangi bir sorun yokmuş gibi eski mahrem hareketlere başladı. Morris'i en çok yıpratan, en acı veren de işte bu durum oldu. Geceleri yataktaki sessiz beraberliklerini hüzünlü, mesafeli günler izliyor. Sevecenlikle sinirlilik en beklenmedik anda yer değiştiriyordu. Vaila onu sanki hep itip kendinden uzaklaştırmaya, hem de ona tutunup kendini çekmeye çalışıyor gibiydi. Sadece bir kez sert bir biçimde hırçınlaştı. Ciddi bir kavga patlak verdi. Ya 4. ya 5. gündü, hala Vaila'nın Exeter'daki kaldığı dairedeydiler ve Londra'ya gitmek için bavullarını hazırlamaya başlıyorlardı. kavga geçmiş yıllardaki pek çok kavga gibi Viola'nın Morris'e çocuk istemedi diye aile olarak kendisinin ve onun oğullarıyla yetindiği çatmasıyla başladı. Ama kendi ortak aileleri olmadığını, sadece ikisinden de ikisinin öz oğlu ya da kızından oluşan arka planda Carl'ın ve Mary Lee'nin hayaletlerinin gezilmeyeceği bir aileleri olmadığını söyledi. Artık Bobby öldü, Miles'da kayıplara karıştığı için bak ne hale geldik. Artık bir hiçiz dedi. Yıllar önce onu çocuk yapmaktan vazgeçirdiği için Morris'in suçlu, kendisi de onun sözüne uyduğu için aptalın teki olduğunu söyledi. Morris prensipte ona karşı değildi. Hiçbir zamanda karşı olmamıştı ama o zaman neler olacağını nereden bilebilirdi? Miles çekip gittiği zaman da artık çocuk yapmayı düşünemeyecek kadar yaşlanmışlardı. Morris, Viola'nın bu konuyu yeniden açmasını içerlemedi. Karısının bu acıyı, bu yoksunluğu hissetmesi çok dağıldı. Son 12 yılın tarihi başka bir sonuç veremezdi zaten. Ama sonra Viola onu şoke eden, kendini toparlayamayacak kadar inciten bir şey söyledi. Morris, ama Miles New York'a döndü, dedi. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda onları arayabileceğini ve bütün o tatsız dönemin sona ereceğini söyledi. Viola ona yanıt vermek yerine bavulunu kaplayıp bir öfkeyle yere çarptı. Çılgınca bir öfke, Morris'in şimdiye kadar rastlamadığı şiddetli bir tepkiydi bu. Viola artık işiden geçti diye haykırdı. Miles hasta. Miles bir işe yaramaz. Miles'in onları harap ettiğini ve o günden tezi yok onu yüreğinden çıkaracağını, defterden sileceğini söyledi. Onu görmek istemiyordu. Miles arayacak olsa bile Viola onu görmek istemiyordu. Bir daha hiç görmeyecekti. Bitti artık dedi. Bitti. Her gece diz çöküp Miles aramasın diye dua edeceğini söyledi. Londra'da durum biraz düzeldi. Otel geçmişle ilgili bir çağrışım yapmayan, kimseye ait olmayan nötr bir ortamdı. Müzeleri gezerek, publarda oturarak eski dostlarla akşam yemekleri yiyerek, kitapçıları dolaşarak birkaç güzel gün geçirdiler. Tabii bu arada hiçbir iş yapmadan aylaklık etmenin getirdiği dinginliği de unutmamak gerekir. Bu sükunet Viola'nın üzerinde yaraları saran onarıcı bir etki yaptı. Viola bir gün Dickens'ın son romanları hakkında yazdığı kitaptan bir bölüm okudu Morris'e. Ertesi sabah kahvaltı ederlerken yeni bir yatırımcı arayışının nasıl gittiğini sordu. Morris de Ekim'de Frankfurt Kitap Fuarı'nda bir Alman'la görüşeceğini, geçen ay gerekli nakdi bulmak için New York'ta İsrail'le yaptığı konuşmayı anlattı. Birkaç iyi, en azından kötü sayılmayacak birkaç gün geçirdiler. Sonra Marty'den e-postayla Sophie'den ölüm haberi geldi. Viola Morris'in New York'a dönmesini istemedi. Cenaze töreni onu fazlasıyla üzeceğini ısrarla ve ikna edici bir tavırla diretti ama Morris ona kendisiyle beraber dönmesini söyleyince kadının yüzü gerildi. Morris'e son derece mantıklı görünen bu teklif onu çok sarsmış gibiydi. Sonra olmaz, gelemem dedi. Morris neden gelemeyeceğini sordu. Viola doğru sözcükleri bulmaya çalışır gibi az önceki yanıtını yenileyerek ve belirgin bir biçimde kendi kendisiyle savaşarak gidemeyeceği için gitmeyeceğini söyledi. Çünkü o anda hayati önemde kararlar almaya hazır değildi. Çünkü kendini geri dönmeye hazır hissetmiyordu. Çünkü biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Sonra Morris'e kalmasını, ilk planladıkları gibi Ocak ayının 3'üne kadar Londra'da kalmalarını söyledi. Morris onun kendisini sınadığını, onunla arkadaşlar arasında bir tercih yapmaya zorladığını ve eğer onu seçmezse karısının ihanete uğramış gibi hissedeceğini anladı. Ama gitmek zorunda olduğunu, gitmemesinin söz konusu bile olamayacağını söyledi. Bir hafta sonra yılbaşı gecesi New York'taki evinde ışıkları söndürülmüş salonda oturmuş viskisini yudumluyor ve karısını düşünürken evliliğin ayakta kalıp kalmayışının cenazeye katılmak için Londra'dan birkaç gün evvel ayrılmaya bağlı olamayacağını söylüyor kendi kendine ve evliliği eğer bu yüzden yıkılacaksa zaten çoktan yıkılmış demektir diye düşünüyor. Karısını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya, işini kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya, son nefesine kadar diye o pek sevdiği basit ve bayat deyimi anımsıyor ve son nefesine kadar o iki tehlikenin de gerçekleşmesine izin vermeyeceğini söylüyor kendine. Şu anda nerede? Kaçınılmaz yok oluşla yaşamı sürdürme olasılığının sınırında geziyor. Genel görünüm tatsız diye umut veren, tam umut değilse de teslim olmak ve umutsuzluğa kapılmak için daha erken olduğu duygusunu veren bir takım yüreklendirici işaretler var. Böyle düşünmeye başlayınca ne kadar annesini anımsatıyor. Annesi onun içinde yaşamayı nasıl da inatla sürdürüyor. İsterse evi başına yıkılsın, isterse evli yanıp kül olsun, Connie Heller'ın oğlu evi yeniden yapmanın da yangını söndürmenin de bir yolunu bulur nasılsa. Mermi yağmurunun ortasında istifini bozmadan yürüyen talihli Lurkio. ya da Ogla Sikus Kızılderililerin hayalet dansı ve beyaz adamın kurşunlarının kendilerine dokunmadan buharlaşıp havaya katılacağı inancı. Morris bir viski daha yuvarladıktan sonra sendeleyerek yatağa gidiyor. Yorgun, hem de o kadar yorgun ki gürültü, patırtı ve havai fişekler başlamadan çoktan uykuya dalıveriyor. 11. ayrımın sonu, sayfa 158.